Ayrım 20.
Gece yatısı dahil her türlü hizmet ücretsizdir. Kursa katılanlar eğer bir işte çalışıyorlarsa işlerinden izinli ayrılma hakkına sahiptir. Kursiyer kurs nedeniyle herhangi bir gelir kaybına uğruyor ise bu kayıp sendika tarafından karşılanır. Demokrasi, örgütlenme özgürlüğü ve İsveç örneği. Ahmet Erol, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı yayınları, 1728-1995, sayfa 89. Parti yönetimleri, parti okullarında uygulanacak eğitim programlarının oluşturulmasına, eğitmen olarak görev alacak yetkililerin seçimine özel önem vermektedirler. Parti okulları ve bu okullara bağlı olarak çalışan eğitim etkinlikleri, kadroların eğitilmesi yanında ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili bilimsel inceleme ve araştırmalar da yapar, bu konularda oluşturulacak parti görüşünün oluşmasına katkıda bulunur. Bu nedenle öğretim kademesinde yer alacak görevlerin parti ilkelerine ve program hedeflerine tam uyum gösteren nitelikte insanlardan oluşması gerekir. Parti eğitmenlerinin niteliği önemli bir konudur. Bilinen bir gerçektir ki parti okulları her görüşün temsil edildiği tartışma kulüpleri değil, her görüşün tartışıldığı ancak parti ilkelerinin öğretildiği birimlerdir. Parti eğitimi genel ve kapsamlı genel eğitimden farklı, özel bir eğitimdir. Parti okulları sistemli eğitim çalışmaları yanında kendine bağlı araştırma ve inceleme kurulları aracılığıyla özellikle seçim dönemlerinde yürütülecek parti propagandasının temel hedeflerini saptar, anketler ve araştırmalar yapar. Elde edilen sonuçlar merkez yönetiminin bilgi ve onayına sunulur. Yalnızca parti kadrolarına değil, kitlelere yönelik bilim, sanat ve kültür araştırmaları yapılır. Parti ilgilendiren yasal ve bürokratik işleyişler konusunda aydınlatıcı ve yol gösterici yayınlar yapılır. Bunlar üyelere ulaştırılır. Partilerin görüş ve amaçlarını halka ulaştırmak ve onların desteğini almak için iyi işleyen yaygın bir örgüt ağına sahip olmaları gerekir. Parti örgütü her konuda olduğu gibi tanıtım ve iletişimin geliştirilmesinde de esastır. Bu iş parti örgütüne bağlı yayın çalışmaları ile yürütülür. Örgütsel yapıyla yayın arasında birbirini dolaysız etkileyen bütünleştirici bir ilişki vardır. Yayın örgütü güçlendirir, örgüt ise yayını geliştirir ve bu ikili etkileşim partinin kitleler içinde maddi bir güç haline gelmesinin itici gücünü oluşturur. Parti yayınları ve kitle iletişimi konusu siyasal partilerin ortaya çıkışından bugüne dek her zaman ve her dönemde parti mücadelesinin başarısını ya da başarısızlığını belirleyen temel konulardan biri olmuştur. En basit bildiriden iletişim teknolojisinin günümüzdeki en ileri araçlarına dek hangi türden olursa olsun kitlelerle bağ kurmayı sağlayan her yayın partiyi halka tanıtan ve güvenini kazanarak onun bitmeyen gücünü partiye yöneltecek olan örgütsel bir değerdir. Basın, yayın ve dağıtım çalışmaları, partinin kuruluş aşamasında düzenli aralıklarla dağıtılan gazete ya da dergiler, parti görüşlerini yalnızca halka ulaştırmakla kalmaz, aynı zamanda örgütleyici bir işlevi yerine getirir. Gazete dağıtımında görev alan her parti üyesi halkla ilişki kurmak için bir dağıtım ağı kurar ve bu ağ büyüyecek olan parti örgütüne üzerinde yükselebileceği kitlesel bir temel hazırlar. Basın, yayın ve dağıtım çalışmaları parti örgütünü yaratacak olan kapsamlı ve kolektif çabanın ön uygulamalarıdır. Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin kuruluş aşamasında yayın çalışmaları ile örgütlenme arasındaki ilişki konusuna önem veriliyor ve şunlar söyleniyordu. Gazetenin rolü yalnızca düşüncelerin yayılması, siyasal eğitim ve müttefiklerin kazanılması ile sınırlı değildir. Bir gazete yalnızca kolektif bir tanıtıcı ve kolektif bir harekete geçirici değil, aynı zamanda kolektif bir örgütleyicidir. Bu bakımdan gazete inşa halindeki bir binanın çevresine kurulan bir iskeleye benzer. Bu iskele yapının sınırlarını belirler, inşaat işçileri arasındaki bağlantıyı kolaylaştırır ve böylelikle onların yapılacak işleri dağıtmalarını ve örgütlü çalışmadan çıkardıkları ortak sonuçları görmelerini sağlar. Örgütlenme üzerine Bora Yayınları 1975 sayfa 17. Gazete dağıtımı bugün profesyonel dağıtım şirketlerince para ile yapılıyor. Radyo ve özellikle televizyon kitleler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu nedenle sermaye güçleri bu alanları adeta kapatmış durumdadır. Politika kaynaklı fiziki baskı eskisi kadar yoğun değil, şimdi gündemde olan terör düzeyine varan ekonomik baskıdır. İletişimin güncel olanaklarından yararlanamayan partiler kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Bunlar herkesin gördüğü yaşanan gerçekler. Ancak bu gerçek, teknolojik düzeyi ve yayın olanakları ne olursa olsun, düzenli çıkarılan parti yayınının önemini azaltmamakta, iletişimin ileri tekniklerine sahip olmayan partiler için arttırmaktadır. Halkın ve ulusun çıkarlarını savunan hiçbir parti, özellikle kuruluş ve gelişim dönemlerinde siyasi rakiplerinin elinde bulunan kitle iletişim araçlarına ve mali olanaklara sahip olamaz. Bu partilerin dayanabileceği tek güç halktır. Halkın sorunlarını bilen ve onu anlayan bir partinin yayıncılık olanakları ne denli sınırlı olursa olsun halka ulaşması kolaydır. Çünkü bu parti halkın gereksinimlerini ve gerçeği dile getirecek ve böylece yayının teknik düzeyinden çok niteliği önemli olacaktır. Parti yayınlarında niteliğin birincil önemde olması elbette iletişim teknolojisindeki gelişmelerin göz ardı edileceği anlamına gelmeyecektir. Halkın ve ulusun çıkarlarını savunan partilerin de televizyon, radyo ve günlük gazete gibi gelişkin yayın olanaklarına sahip olmaları yalnızca yararlı değil, aynı zamanda zorunludur da. Ancak bunlara sahip olmak için gerekli mali olanakları yaratacak kadar güçlenilmesi gerekir. Bu ise zaman ve yoğun çaba ister. Bu süreç içinde parti yayını olanakları ne denli sınırlı olursa olsun düzenli yayınladığı sürece örgütlenmeye yaptığı katkıyı sürdürecek ve daha gelişkin iletişim olanaklarını yaratarak güçlü bir parti örgütünün ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. Partinin yayın çalışmaları parti okulu ile bağlantılı olarak ve merkez yönetim organlarının denetimi altında yürütülür. Parti yayınları değişik sosyal kesimlerden meslek ve yaş gruplarına, kültürel ve kuramsal olanlarından bilimsel araştırmalara dek geniş bir alanı kapsar. Bu geniş alan içinde partinin kendisine doğrudan bağlı yayınlar yanında parti çizgisine uyumlu ve dolaylı ilişkide bulunulan yayınlar da vardır. Göreceli olarak ya da tümden bağımsız olan bu yayınlar özellikle parti politikalarına henüz kazanılamamış ve parti yayınlarını tek yanlı propaganda olarak gören halk kesimleri üzerinde etkili olacaktır. Sınıfsal ya da ulusal mücadelede iletişimin taşıdığı önem en az mücadelenin kendisi kadar yaşamsaldır. Gerek silahlı çatışmayı içeren ulusal direniş dönemlerinde ve gerekse siyasal mücadelenin barışçıl dönemlerinde iletişim, parçaları birleştiren, bilgiyi sağlayan ve strateji oluşturmaya olanak veren belirleyici unsurdur. Savaşta düşmanın iletişimini önlemek, barışta rakip siyasi grup ve partilerin yayınlarına yanıt oluşturacak yayın yapmak ve basın dünyasında etkili olmak, mücadelede başarılı olmanın ön koşulu gibidir. Küresel güçlerin medya üzerinde tekel oluşturması konusunda gösterdiği hırs ve kararlılığın nedeni budur. Sermaye güçleri, halkın ve ulusun haklarını savunan görüşlerin halka ulaşmasını ve halkın bilgilenip bilinçlenmesini önlemek için basını siyasi terör aracı haline getirmeyi başarmıştır. Bu güce karşı koymak, bunun için de en gelişkin olanından en basitine dek hangi türden olursa olsun geniş bir iletişim ağının kurulup geliştirilmesi şarttır. Bu, yalnızca düşüncelerin yayılması sorunu değil, kitlelerle kurulacak bağın eylemsel bir örgütlülüğe yani partiye ulaştırılması sorunudur. Yaşamsal önemde olmasının nedeni budur. Kurulacak olan yayın ve dağıtım ağı, olayların önemine göre kitlelere anında ulaşabilmeli ve onlara doğru bir yön verme olanağına sahip olmalıdır. Mustafa Kemal, iletişimin yaşamsal önemini bildiği için Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinde Anadolu Ajansı'nı kurmuş ve bu ajansı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütlenmesinde etkili bir biçimde kullanmıştı. 8 Nisan 1920 tarihinde Heyet-i Temsiliye adına Sivas Kadınlar Cemiyeti'ne Ankara'dan çektiği telgrafta şunları söylüyordu. Anadolu Ajansı'nın en hızlı araçlarla vereceği haber ve bilgiler, Heyet-i Temsiliye'nin öz kaynakları ve belgelerinin ürünü olacağı için, ajans bildirilerinin bilinen ve Müdafaa-i Hukuk örgütümüz için de toplanma ve geniş noktaları olan yerlere asılması, bunların basılması, çoğaltılması, dağıtımı, bucak ve köylere kadar ulaştırılarak mümkün olduğunca fazla yayılabilmesi için acele önlem alınması ve sonuç hakkında bilgi verilmesi önemli rica olunur. Atatürk'te Konular Ansiklopedisi, Seyfettin Turhan, Yapı ve Kredi Yayınları, 1993, sayfa 30. Parti ve kitle çizgisi. Siyasal partiler içinde yaşadığı ülkenin koşullarını bilmek ve haklarını savunacağı kitleyi tanımak zorundadır. Toplumun tarihsel özellikleri, geleneği, istem ve öncelikleri, kültürel yapısı, özlemleri bilinmeli ve parti çalışması bu bilinç üzerine oturtulmalıdır. Toplumu yeterince tanımayan bir partinin kitlelerle bağ kurabilmesi, onlara güven vermesi, buna bağlı olarak da başarılı olması mümkün değildir. Parti kadrolarının çok bilgili ya da çok okumuş olmaları değil, kitlelerle kaynaşmış ve halkla sıcak bağlar kurabilmiş olması önemlidir. Partinin gerçek gücünü bu bağın nitelik ve yoğunluğu belirleyecektir. Sorun kahramanca işler yapmak değil, kitlelerle sıkı ilişkiler kurmak, onlara yaklaşmak, onların umutlarının aracı olmayı öğrenmek ve onları parti saflarına toplamaktır. Anılar, Nadejda Krupskaya, Odak Yayınları, 1974, 1. cilt, sayfa 27. Parti kadrolarının bilgi ve bilincinin gelişmesi yalnızca kuramsal eğitimle sağlanamaz. Kadrolar, kuramsal bilgilerini kitle içinde çalışarak pekiştirmek ve böylece gerçek parti eğitimini kitle içinde tamamlamak zorundadır. Kadrolar halka onun gereksinim duyduğu bilgi ve bilinci götürürken, dolaysız olarak yaşamın ve üretimin içinde bulunan halktan da çok şey öğrenir. Bu ikili etkileşim, birbirini tamamlayan ve bütünlüğü olan bir süreçtir. Halk, parti kadrolarından bilgi alırken, kadrolara yaşamın gerçeklerini öğretir. Halkın içinde çalışan aydına ya da aydını olmayan halka sahip bir ülkede ileriye dönük sosyal bir gelişme söz konusu olamaz. Mustafa Kemal bu önemli gerçeği Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra 19 Ocak 1923 günü İzmit'te halka yaptığı konuşmada şöyle dile getirmiştir. Bu ülkede çok bilmiş, çok okumuş bir takım insanlar ama neyi bilmiş efendiler? Bir takım teoriyi bilmiş. Ve neyi bilmemiş efendiler? Kendini bilmemiş, hayatın gerçeklerini bilmemiş. Yaşamak için gerekenleri bilmemiş ve kendisi de aç kalmıştır. Bu ülkede çalışmak isteyenler, bu ülkeyi yönetmek isteyenler, ülkenin içine girmeli, milletle aynı koşullar içinde yaşamalı ki ne yapmak gerektiğini ciddi olarak hissedebilsinler. Aydınlarımız içinde çok iyi düşünenler vardır. Fakat şu hataları da vardır. Aydınlarımız belki bütün dünyayı tanır, bütün ulusları tanır ancak kendilerini bilmezler. Araştırma ve incelemelerimize zemin olarak daha çok kendi ulusumuzu, kendi tarihimizi ve ihtiyaçlarımızı almalıyız. Eskişehir-İzmit Konuşmaları, Mustafa Kemal Kaynak Yayınları, 1993, sayfa 223 ve Atatürk'ün İzmit basın toplantısı İsmail Arar, 1969, sayfa 32 ve Atatürkçülük Hüseyin Cevizoğlu, Ufuk Ajans Yayınları, sayfa 59. Parti yöneticileri ve üyeleri için düşünsel düzeyde aşılmış ve çözülmüş birçok konu halk kitlelerince henüz kavranmamış olabilir. Kadrolar kendi düşünsel dünyalarında çok ileri ve çok mükemmel ideallere sahip olabilirler. Ancak önemli olan kitlelerin olaylara nasıl baktığı ve nasıl değerlendirdiğidir. Halkın yararına olan politikaların bulunup geliştirilmesi yeterli değildir. Halkın bu politikaları anlaması gerekir. Önemli olan budur. Kitleleri esas alan ve onu kazanmaya yönelik çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi, kuramsal donanımı ihmal eden, bilgi ve bilince önem vermeyen halk kuyrukçuluğu değildir. Bu bir yöntemdir. Parti kadroları bu yöntemi kullanarak halkın içinde bulunduğu koşulları öğrenip halkın dilinden konuşmak zorundadırlar. Bu yeteneği kazanmak elbette kitle içinde olmak ve onun gereksinimlerini yaşayarak öğrenmekle olasıdır. Parti propagandası halkın günlük yaşamına dayandırılmalı ve bu propagandada kitlelerin kolayca anlayacağı bir dil kullanılmalıdır. Politik mücadele halk için uğrunda mücadele verilecek bir ülkü değil, içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi için bir araçtır. Soyut bir kavram değil, sonucunu görmek istediği somut ve anlaşılabilir bir eylemdir. Bu nedenle halk partilerden söz değil, iş bekler. Girişimci, atak ve kararlı görünüm veren partilere önem verir, onları destekler ve yaşatır. Kitlelerin sorunlarına eğilerek bu sorunların çözümü yönünde güven uyandıran partiler halkla kalıcı bağlar kurmakta fazla zorlanmazlar. Çünkü halk yaşamın içindedir ve sürekli değişim içindeki yaşama tutunmak için üretken ve yenilikçi olmak zorundadır. Bu gerçek, insan hareket ve çalışmasının yani dinamizmin ifadesidir. Mustafa Kemal'den yazdıklarım, Afet İnan, Kültür Bakanlığı yayınları, sayfa 107-108. Mustafa Kemal, 1925 yılında şöyle söyler: "Gerçek devrimciler onlardır ki, ilerleme ve yenileşme yolunda devrime katmak istedikleri kitlelerin ruh ve vicdanlarındaki gerçek eğilimi kavramayı ve bu eğilime, yazarın notu, nüfuz etmesini bilirler." Atatürkçülük, Hüseyin Cevizoğlu, Ufuk Ajans Yayınları, sayfa 59. Kitle içinde çalışan parti kadroları kitlelerden yalnızca bir kol boyu önde olmalı, çok ileride ya da geride olmamalıdır. Kitleden fazla ileride olmak katılığı ve bireyselliği, geride kalmak ise kitle kuyrukçuluğu ve eylemsizliği getirir. Kitle çizgisi bu iki yanlışlığa düşmeden sürdürülen, halkı ve toplumu geliştirecek olan çalışma yöntem ve anlayışıdır. Halkın içinde olmak gerekli ancak yeterli değildir. Partinin halk içinde maddi bir güç haline gelmesi için kitle çizgisinden sapmadan halkın içinde olması gerekir. Politik mücadelenin düzeyini toplumsal gelişimin ortaya çıkardığı gereksinimler belirler. Farklı gelişim düzeyine ve farklı gereksinimlere sahip ülkelerde kitle çizgisini oluşturan ölçütler ve yaklaşımlar da elbette farklı olacaktır. Gelişmiş, az gelişmiş, bağımlı bağımsız, varsıl yoksul, güçlü güçsüz gibi ayrımlar politik mücadelenin doğrultusunu belirleyecek ve farklı toplumsal öncelikler ulusal çıkarlar açısından birbirleriyle çelişen politikaları gündeme getirecektir. Çelişkiler politik örgütler olan partilere dolaysız bir biçimde yansıyacak ve bir ülke için doğru olan politik çizgi diğeri için yanlış olacaktır. Partinin kitle çizgisini belirleyen kararları her konuda olduğu gibi ve kesin olarak uygulamanın sınavından geçirilmelidir. Sözle eylem, kuramla uygulama birlikte ele alınıp yapılan saptamanın doğruluğu kanıtlanmadıkça kitle çizgisi belirgin, somut ve anlaşılır duruma gelemeyecektir. Belirsizliğe yol açan bu durum, kitle çalışmasını ve parti üyelerini özgüvenden yoksun, kararsız unsurlar haline getirecektir. Oysa söz ve eylem birliğinin sağlanması ve bu birliğin çalışmalara egemen kılınması, parti kadrolarının kitleyi, kitlenin de kadroları tanımasına yol açacak ve yaşamın içinden çıkarılan kitle çizgisi gerçek anlamda o zaman ortaya konulmuş olacaktır. Varlıkları kitlelerden alacakları desteğe bağlı olan partiler, kadroları aracılığıyla kitlelere güven vermek zorundadır. Bu güven, kitle çizgisine uyum gösteren çalışmalarla sağlanabilir. Parti, kitlelere güven verdikten sonra onların desteğini alacak ve hızla büyüyecektir. Bu aşamadan sonra parti eylemi herhangi bir somut kazanım elde edememiş bile olsa, kitleler duydukları güven nedeniyle partiye verdikleri desteği sürdürecek ve onu iktidara getirerek deneyecektir. Ancak destekledikleri partilerde sorunlarına karşı en küçük bir iştensizlik hissettiklerinde de desteklerini hemen çekeceklerdir. Partinin kitle gözünde değer kazanması için önemli olan ele aldığı sorunu hemen çözmüş olması değil, çözmeye yönelmesi ve bu yönelişte içtenlikli olmasıdır. Kitleler bu yönelişi çabuk hisseder ve kendi ölçüleriyle sınayarak kısa sürede genel bir kanıya varırlar. Yanılgısı olmayan bu kanı kitlenin ya da halkın sağduyusudur. Günümüzde her 4 ya da 5 yılda bir halkın önüne sandık koyarak ondan oy istemek elbette kitlelere gitmek, onu kazanmak ya da siyasi çalışma yapmak değildir. Denenmiş ve seçeneksiz hale getirilmiş partilerin sırayla iktidara gelmeleri, aldıkları oy oranları ne olursa olsun kitlelerin desteğini aldıkları ve kitle çizgisini yakaladıkları anlamına gelmez. Halkın olanaksızlıklar içinde siyasi açmaz içine sokulduğu bir düzende nedenli bol ve demokratik seçim yapılırsa yapılsın, değişmeyen gerçek işleyiş, halkın kendisini yönetecek partiyi seçmesi değil, kendi haklarını gasp edecek insanlara oy vermeye mahkum edilmesidir. Bugünkü kurulu düzen işleyişinin özü budur. Burada artık halk sorunlarına eğilip kazanılacak bir güç değil, seçim dönemlerinde akla gelen bir oy deposudur. Seçim sandıkları ve oy pusulalarıyla yaratılan demokratik yıkım ve bu yıkımın önde gelen unsuru olan partilerle burada anlatılmaya çalışılan ve kitleleri kazanmayı temel alan partiler çok farklı şeylerdir. Parti eyleminde insan ilişkileri. Üretim ilişkilerinin belirlediği sosyal düzen, insanlar arasındaki ilişkilerin niteliğini ve toplumsal yaşamın değer yargılarını da belirler. İnsanlar, farkında olsunlar ya da olmasınlar, içinde yaşadıkları koşullardan etkilenerek bu koşulların belirlediği bir bilinç düzeyine sahip olurlar. Toplumsal koşullar insan bilincini belirler, insan bilinci ise toplumsal koşulları etkiler. Toplumların gelişim ve değişim süreçleri insan iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkar ama değişimi insan müdahalesi gerçekleştirir ve karşılıklı olan bu etkileşim insanlık gelişiminin itici gücünü oluşturur. İnsan eylemi toplumsal koşulları oluşmayan bir sosyal dönüşümü gerçekleştiremez ancak hiçbir sosyal dönüşüm de insan eylemi olmadan gerçekleşemez. Bilinçli insan eylemi toplumsal dönüşümlerin ebesidir. Yaşadığı ortamı geliştirme ve kendi geleceğine egemen olma bilincine varan bir insan, gerçekleştirmek istediği değişim amacına uygun olarak önce kendisini yenilemeli ve geliştirmelidir. Kendini yenilemek ise yaşamın içinde olmak, üretmek ve sürekli çalışmakla mümkün olabilir. Bunun açık anlamı üreten ve sonsuz bir hareketlilik içinde bulunan halkın bir parçası olmaktır. Tarihi ve sosyal yaşamı var eden halktır ve her türlü toplumsal değeri var eden halk, içinde bulunduğu koşullara ve yaptığı işin niteliğine bağlı olarak her zaman gelişime açık bir konumdadır. Parti üyeleri, kitlelerin içinde bulunduğu bu konuma uygun düşen bir anlayışta olmalı ve bu yönde davranmalıdır. Parti çalışmaları belirlenmiş olan kurallara ve parti içi dengelere uyularak verilen görevlerin yerine getirildiği bürokratik işler toplamı değil, temelinde özveri ve dayanışma bulunan zor ve riskli ama onurlu bir mücadeledir. Mücadeleyi onurlu kılan halkın ve ulusun çıkarlarına dayanması ve toplum çıkarı için kişiselliğin aşılmasıdır. Halkın sorunlarını çözmeye yönelen politika, dünyanın belki de en erdemli işidir. Bu nedenle iktidara geldikten sonra halka sırt çeviren ve çıkar örgütüne dönüşen partileri gerçek anlamda parti saymamak gerekir. Bu tür partilerin yöneticileri yalnızca görevini yapmayan değil, onunla birlikte halka karşı suçludurlar.